Altı.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Vücudunuz ve Siz, Susan Meredith, Kate Needham, Mike Unwin, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 104, Çocuk Kitaplığı 24, 8. basım Ağustos 2000, Türkçe'ye çeviren Barış Bıçakçı, okuyan Ebru Şahiner. Vücudumuzun içinde ne var? Neden yemek yeriz? Hastalandığımızda vücudumuz mikroplarla nasıl savaşır? Bir bebek nasıl olur ve çocuklar neden anne babalarına benzer? Vücudunuz ve Siz, bu sorulara cevap vermenin yanı sıra daha pek çok ilginç konuya değiniyor. Soruları seven çocuklar için. Vücudunuz ne yapar? Vücudunuz pek çok değişik bölümden oluşur. Her bölümün önemli görevleri vardır. Canlı ve sağlıklı kalabilmeniz için bütün bölümlerin birlikte düzgün çalışması gerekir. Oyun oynamak gibi oldukça basit bir şey yaparken bile vücudunuzun içinde bir sürü karmaşık şey olup biter. Vücudunuzun bütün bölümlerini beyniniz yönetir. Kaslarınız hareket etmenizi sağlar, böylece bir topu atıp tutabilirsiniz. Gözleriniz topu dikkatle takip ederken çok çalışır. Çevrenizdeki sesleri kulaklarınızla işitirsiniz. Kulaklarınız aynı zamanda dengenizi sağlamanıza da yardım eder. Vücudunuzda anten gibi çalışan sinirler vardır. Bu sinirler vücudunuzun ne yaptığını ve ona ne olduğunu size bildirir. Bazen kaslarınız ağrımaya başlar. İşte o zaman dinlenme zamanınız gelmiş demektir. Konuşurken ağzınız sesleri sözcüklere dönüştürür. Düşüp dizinizi yaraladığınızda birkaç damla kan akabilir. Fakat vücudunuz kendi kendini kısa sürede iyileştirir. Vücudunuzun kemiklerden oluşan bir iskeleti vardır. Bu iskelet sayesinde vücudunuz her durumda şeklini koruyabilir. Çok terlediyseniz susayabilirsiniz. Sıcak havalarda terleyebilirsiniz ve yüzünüz kızarabilir. Bu aslında vücudunuzun sizi serinletme yoludur. Burnunuzda çiçeklerin kokusunu alabilirsiniz. Yediğiniz ve içtiğiniz şeyler vücudunuzun içinde bir yolculuğa çıkar. Bazı atıklardan kurtulmak için tuvalete gitmeniz gerekir. Göğsünüzde kalbinizin attığını hissedebilirsiniz. Kalbiniz tüm vücudunuzda kan pompalayarak size enerji verir. Vücudunuzda daha fazla enerji sağlamanız gerektiğinde hızlı soluk alıp verirsiniz. Bebekler durmadan araştırır ve öğrenir. Yavaş yavaş ama sürekli olarak büyürsünüz. Yemek. Düzgün bir biçimde çalışabilmesi için vücudunuzun yiyecek ve içeceklere gereksinimi var. Dişlerinizi kullanmak. Dişlerinizi yiyecekleri yutabilecek kadar küçültmek için kullanırsınız. Ön dişleriniz arkadakilerden farklı bir biçime sahiptir. Farkı dilinizde hissedebiliyor musunuz? Ön dişleriniz keskindir. Onları ısırıp koparmak için kullanırsınız. Arka dişlerinizin üstü çıkıntılıdır. Çiğnediğiniz yiyecekleri ezip öğütürler. Dişlerinizin kök adı verilen uzun kısımları çene kemiğinize oturur. Dişlerinizin dış kısmı vücudunuzun en sert yeridir. Diş minesi denilen dayanıklı bir maddeden oluşur. Diş çıkarmak. İlk dişleriniz süt dişleri olarak adlandırılır çünkü bu dişler siz bebekken çıkar. Süt dişleri 20 tanedir. Bir yetişkinin 32 dişi vardır. İnsanların neden iki kez diş çıkardığı tam olarak bilinmiyor. Yiyecekler. Değişik yiyeceklerin vücudunuza değişik yararları vardır. Sağlıklı kalabilmek için pek çok değişik yiyecekten yeterli miktarda yemeniz gerekir. Patates, pirinç, makarna, ekmek ve şekerli yiyecekler size enerji verir. Süt, peynir ve yoğurt kemiklerinizi ve dişlerinizi güçlendirir. Et, balık ve ve yumurta gelişmenizi sağlar ve hastalandığınızda iyileşmenize yardımcı olur. Meyve ve sebzelerde vitaminler bulunur. Bunlar vücudunuzun iyi çalışmasını sağlar. Dişlerin temizliği. Dişlerinizi iyice temizlemeniz gerekir. Özellikle de geceleri yatmadan önce. Yiyecek kırıntıları ve içecekler siz hissetmeseniz de dişlerinizin üzerinde kalır. Temizlenmeyen kırıntılar asit adı verilen kimyasal maddelerin oluşmasına neden olur. Asitler dişlerinizde oyuklar meydana getirir. Yedikleriniz nereye gidiyor? Vücudunuzun yediğiniz şeyleri kullanabilmesi için yediklerinizin içinizde çok küçük parçalara bölünmesi gerekir. Bu parçalar kanınıza karışabilecek kadar küçük olmalıdır. Buna sindirim adı verilir. Yiyeceklerin sindirilmesi. Yediğiniz şeyler ağzınızdan rektumunuza, düz bağırsak, kadar dolambaçlı bir şekilde giden uzun bir borunun içinden geçerken sindirilir. Yandaki resimde gösterildiği gibi bu borunun değişik bölümleri vardır. Yiyeceğin sindirimi ağzınızda başlar. Tükürüğünüzün içinde yiyecekleri parçalara ayıran sindirimi kolaylaştırıcı bir öz su bulunur. Yedikleriniz yemek borusundan aşağıya inerek midenize ulaşır. Mideniz kalın bir torba gibidir. Burada yediğiniz şeyler mide öz suyu ile çalkalanır ve karıştırılır. Sonunda çorba gibi olur. Vücudunuzun içinde kıvrılmış durumda bulunan ince bağırsağınız gerçekte neredeyse bir otobüs uzunluğundadır. Yediğiniz şeylerin sindirimi buradaki öz sular tarafından tamamlanır. Yiyip içtiğiniz şeylerdeki su kalın bağırsağınızın duvarlarından kanınıza karışır. Yediklerinizin bir kısmı sindirilemez. Bunları tuvalete gittiğinizde rektumunuzdan dışarıya atarsınız. Sindirilen yiyecekler ince bağırsağınızın ince duvarlarından kanınıza karışır. Kanınız yediklerinizdeki besini vücudunuzun her yerine taşır. 3 günlük yolculuk. Yediğiniz şeyler midenizde yaklaşık 4 saat kalır. Vücudunuzdaki yolculuğu ise yaklaşık 3 gün sürer. Kullanılmayan su. Vücudunuzun gereksinim duymadığı su, böbreklerinizde idrara, çiş dönüştürülür. Böbrekleriniz vücudunuzun arka kısmındadır. İdrar, idrar kesesi adı verilen bir torbada toplanır. Tuvalete gitme ihtiyacı duyduğunuzda idrar keseniz dolmuş demektir. Yiyecekler vücudunuzda nasıl ilerler? Yiyecek içinizde kayarak ilerlemez. Sindirim borunuzda kaslar tarafından çevresinden sıkıştırılarak itilir. Mide gurultusu. Mideniz guruldadığında duyduğunuz ses, sindirim borunuzda sıkıştırılarak itilen yiyeceğin ve havanın sesidir. Neden soluk alıp verirsiniz? Vücudunuz yiyeceklerdeki enerjiyi kullanabilmek için yiyeceklerin oksijenle karıştırılması gerekir. Oksijen havada bulunan bir gazdır. Soluk aldığınızda vücudunuza oksijen alırsınız. Nasıl soluk alırsınız? Soluduğunuz hava burnunuzdan veya ağzınızdan içeri girerek soluk borusu yoluyla akciğerlerinize ulaşır. Hava içeri çekilir, göğsünüz şişer, böylece akciğerleriniz genişler. Hava akciğerlerinizde dallara ayrılan borulara gider. Akciğerlerinizdeki boruların uç kısımlarında hava keseceği salkımları bulunur. Bunlar balon gibi tamamen hava ile dolar. Oksijen hava keseceğinin duvarlarından kanınıza karışır. Kanınız oksijeni bütün vücudunuza dağıtır. Oksijen sindirilmiş besinlerle karışarak size enerji verir. Sonuçta karbondioksit adı verilen bir gaz oluşur. Kanınız bu atık gazı akciğerlerinize geri taşır. Soluk verdiğinizde hava akciğerlerinizden dışarı çıkar. Bu havanın içinde karbondioksit vardır. Göğsünüz iner, böylece akciğerleriniz daralır, hava dışarı verilir. Soluk alıp verdikçe göğsünüzün inip kalktığını hissedebiliyor musunuz? Gırtlak. Boğazınızdaki küçük çıkıntı gırtlağınızdır. Soluk burnunuzun en üst kısmında yer alır. Yüksek sesle "hımm" dediğinizde gırtlağınızda bir titreşim hissedebiliyor musunuz? Soluk verdiğinizde hava gırtlağınızda bulunan esnek tellerin arasından geçer. Yeterli miktarda hava geçerse bu teller bir gitarın telleri gibi titreşir. Ses böyle oluşur. Ağzınız sesleri sözcüklere dönüştürür. Hıçkırık. Gırtlağınızdaki ses tellerinin aniden kapanması sonucu çıkan sestir. Akciğerlerinizin altında büyük bir kas vardır. Soluk alıp verdiğinizde inip kalkar. Bu kas bazen isteğiniz dışında kasılır ve sizi hıçkırık tutar. Soluğun tıkanması. Soluk borunuz yemek borunuza çok yakındır. Yemek yerken soluğunuz tıkanınca boğazıma yiyecek kaşı dersiniz. Yediğiniz şey yemek borusu yerine soluk borusuna girmiştir. Kan ne işe yarar? Kanınızın temel görevi vücudunuzun her yerine besin ve oksijen taşımaktır. Kan aynı zamanda karbondioksit gibi atık maddeleri de toplar, böylece vücudunuz bu maddeleri dışarı atabilir. Kanın hareketi. Kanınız sürekli olarak bütün vücudunuzda kan damarı adı verilen ince boruların içinde dolaşır. Kanın dolaşımı kalbiniz tarafından sağlanır. Kalbiniz yumruğunuz büyüklüğünde özel bir kastır. Sürekli kasılarak içindeki kanı damarlarınıza pompalar. Kanı kalbinizden alıp vücudun diğer bölümlerine taşıyan damarlara atar damar adı verilir. Atar damarlarınızdaki kan bolca oksijen içerir. Bu kan parlak kırmızıdır. Kanı kalbinize geri taşıyan kan damarlarına toplar damar adı verilir. Toplar damarlarınızdaki kan mora çalan kırmızı renktedir. Çünkü içindeki oksijen tüketilmiştir. Atar damarlarınız ve toplar damarlarınız çok ince kollara ayrılır. Böylece vücudunuzun her yerine ulaşırlar. Bütün kan damarlarınızı uç uca ekleyebilseydiniz, ortaya çıkan damar dünyanın çevresini iki kez dolaşabilecek kadar uzun olurdu. Kan nedir? Mikroskopla bir kan damlasını incelediğinizde içinde yüzen çok sayıda parçacık bulunduğunu görürsünüz. Al yuvarlar, kırmızı kan hücreleri. Al yuvarlar, kanınız akciğerlerinizden geçerken oksijen alır. Böylece al yuvarların rengi parlak kırmızıya dönüşür. Ak yuvarlar, beyaz kan hücreleri. Ak yuvarlar hastalıklarla savaşmanıza yardımcı olur. Mikropları yok ederler. Kan pulcukları. Bu hücreler bir yerinizi kestiğinizde kanamanın durmasına yardımcı olur ve yarayı kapatırlar. Plazma. Plazma parçacıkların içinde yüzdüğü sulu sıvıdır. Sindirilmiş yiyecekler plazmanızda taşınır. Kalp atışları. Bir yetişkinin kalbi dakikada yaklaşık 70 kez, bir çocuğunki ise 80-100 kez atar. İnsanların kalp atışlarını duyabilirsiniz. Bu sesi kalp kapakçıkları çıkarır. Bunlar kalbin kapıları gibidir. Pompalanan kanın her geçişinden sonra hızla kapanırlar. Hareketli olmak. Spor yapmak kalbinizi ve akciğerlerinizi güçlendirir. Hareketli olduğunuzda daha fazla besine ve oksijene gereksinim duyarsınız. Kalbinizin daha hızlı ve daha güçlü atmasının ve daha hızlı ve daha derin soluk almanızın nedeni budur. Deriniz. Deriniz, vücudunuzun tamamını içine alan bir torba gibidir. Bununla birlikte başka görevleri de vardır. Sizi dış dünyadan korumak için sürekli olarak çalışır. Vücudunuzun pek çok kısmında deriniz sadece yaklaşık 2 mm kalınlığındadır. Kıllarınızın kökleri derindedir. Kan damarları derinize besin ve oksijen taşır. Kıllarınızın bağlı olduğu kaslar vardır. Yediğiniz şeylerdeki yağın biriktiği bir yağ deposu. Yağ üşümemenizi sağlar ve enerji elde etmek için kullanılabilir. Kıllarınız ve deriniz üretilen yağ ile kaplıdır. Yağ suyun derinizin içine girmesine engel olur. Kıllarınız uzadıkça kanınızdan uzaklaştığı için uçları ölür. Derinizin dokunabildiğiniz kısmı ölüdür. Çünkü kan damarlarınızdan çok uzaktadır. Ölü deriniz zamanla dökülür, altta gelişen yeni deri onun yerini alır. Nesneleri sinir uçlarıyla hissedersiniz. Ter, ter bezlerinde üretilir. Büyük bölümü su ve tuzdur. Terinizdeki tuz tadını hiç aldınız mı? Ter, gözenek adı verilen deliklerden dışarı çıkar. Hava derinizin üstündeki teri kurutarak sizi serinletir. Yüzünüzün kızarması. Derinize daha fazla kan gitmesi kızarmanıza neden olur. Sıcak bastığında derinizdeki kan damarları genişler. Böylece derinin dış kısmına yakın damarlardan daha fazla kan geçer ve kızarmanıza neden olur. Hava kanı soğutur, siz de serinlersiniz. Tüylerin ürpermesi. Tüylü hayvanlar tüylerini kabarttıklarında hava tüylerin arasına hapsolur ve hayvanların sıcak kalmalarını sağlar. Üşüdüğünüzde kıl kaslarınız gerilir ve vücudunuzdaki kılların dikleşmesine neden olur. Buna tüylerin ürpermesi denir. Tüylerin ürpermesinin insanların soğuktan korunmasına pek yararı olmaz. Tırnaklar. Tırnaklarınız biraz hayvanların tırnaklarına benzer. Son derece sert deriden yapılmışlardır. Açık tenli mi, koyu tenli mi? Koyu tenli biri açık tenli birine oranla güneşten daha iyi korunur. Açık tenli biri güneşte çok fazla kalırsa yanar. Bazı insanların derileri daha fazla melanin, yani renk verici madde içerdiği için diğerlerinden daha koyu renklidir. Güçlü güneş ışığı daha fazla melanin oluşmasına yol açar. Bu da güneşten korunmanıza yardımcı olur. Dışınızda neler olup bitiyor? Dışınızda neler olup bittiğini 5 değişik yolla anlarsınız. Görür, işitir, dokunur, tat ve koku alırsınız. Buna duyularınızı kullanmak denir. Nasıl görüyorsunuz? Gözlerinizde ışığa tepki veren özel sinir uçları bulunur. Gördüğünüz her şeyden gözünüze ışık yansır. Işık gözlerinize ortadaki siyah benekten geçerek girer. Bu benek aslında göz bebeği adı verilen bir deliktir. Göz bebeğinin arkasında göz merceği adı verilen saydam bir mercek bulunur. Bu mercek ışığı özel bir biçimde kırarak gözünüzün arka duvarında baktığınız şeyin baş aşağı görüntüsünü oluşturur. Işığa tepki gösteren sinir uçları gözünüzün arka kısmındadır. Bu sinir uçları görüntüyü bir sinirle beyninize yollar. Beyniniz görüntüyü düzeltir. Gözlerinizin renkli kısmı iris olarak adlandırılır. İristeki kaslar göz bebeğinizin büyüklüğünü değiştirir. Gözlerinizin beyaz kısmı koruyucu işlev görür. Kirpikler gözlerinize toz ve kir girmesine engel olur. Işık ışınları göz merceğinin arkasında birbirlerini keser. Gözünüzün arka tabakası A tabaka, yani retina olarak adlandırılır. Gözyaşları. Gözyaşları üst göz kapaklarınızın altında üretilir. İnsanların üzgün olduklarında neden ağladıkları bilinmiyor. Gözlerinizde her kırpışınızda gözyaşları gözlerinizi yıkayıp temizler. Gözyaşları gözlerinizin iç köşelerinden burnunuzun içine akar. Büyük ya da küçük göz bebekleri. Karanlıkta göz bebekleriniz olabildiğince çok ışık alabilmek için büyür. Aydınlıkta ise gözünüzü korumak için küçülür. Gözlük takmak. Gözlük camları birer mercektir. Görüntünün A tabakaya net olarak düşmesi için göz merceklerinize yardımcı olurlar. Tat alma. Dilinizin üstünde tat alma cisimciği denilen küçücük çıkıntılar vardır. Bu çıkıntıların içinde farklı tatları algılayan sinir uçları bulunur. Koku alma. Burnunuzdaki sinir uçları size kokuları bildirir. Koku alma ve tat alma duyularınız çoğunlukla birlikte çalışır. Burnunuz nezle yüzünden tıkandığında tat da alamazsınız. İşitme ve dokunma. Nasıl işitirsiniz? Sesler kulağınızın içindeki sinir uçlarını etkiler. Kulaklarınızın dış kısmı bir huninin geniş ucu gibidir. Sesleri toplar. Sesler kulak yolu adı verilen bir kanaldan içeri girer, kanalın sonundaki kulak zarı adı verilen ince deriye çarparak bu zarı titretirler. Kulak zarınız titreştiğinde üç küçük kemiğin de titreşmesine yol açar. Kemikler titreşimi kulağınızın iç kısmına doğru iletir. Titreşim kulağınızın içinde sıvının ve tüy biçimindeki sinir uçlarının bulunduğu yere ulaşır. Sıvı yer değiştirir ve sinir uçlarını uyarır. Sinir uçları seslerle ilgili bilgileri beyninize aktarır. Denge. Kulağınızın denge ile ilgili kısmı beyninize başınızın bulunduğu konumu bildirir. Başınızın nerede olduğunu bilirseniz vücudunuzun geri kalan bölümünü de dengede duracak biçimde ayarlayabilirsiniz. Kımıldayan kulaklar. Pek çok hayvan sesleri daha iyi duyabilmek için kulaklarını kımıldatır. İnsanlar kulaklarını genellikle hareket ettiremezler. Dikkatinizi topladığınızda kulaklarınızı biraz olsun kımıldatabiliyor musunuz? Dokunma ve hissetme. Derinizdeki sinir uçları dokunduğunuz şeylerin sıcak, soğuk, pürüzlü, düzgün, yumuşak, sert veya ağrı veren bir şey olup olmadığını beyninize bildirir. Parmaklarınızda, ayak tabanlarınızda, dudaklarınızda ve dilinizde çok sayıda sinir ucu bulunur. Ağrı aslında yararlı bir şeydir. Kötü bir şey olduğunda sizi uyarır, böylece kendinizi koruyabilirsiniz. Derinizde olduğu gibi vücudunuzun içinde de ağrıyı algılayan sinir uçları vardır. Bu sinir uçları hasta olduğunuzda sizi uyarır. Sinir uçlarının çok olduğu bir yerinizin azıcık incinmesi bile size dayanılmaz gelebilir. Başınızın içi. Beyniniz vücudunuzun diğer bölümlerini yönetir ve bütün bölümlerin hep birlikte düzgün çalışmasını sağlar. Beyniniz vücudunuzda neler olup bittiğini anlar. Düşünebilmenizi, öğrenebilmenizi ve hissedebilmenizi sağlar. Beyin ve sinirler. Beyniniz vücudunuzun her yeriyle sinirler yoluyla bağlantılıdır. Sinirler telefon tellerine benzetilebilir. Beyninize gelen bilgiler ve beyninizin yolladığı emirler sinirlerden geçer. 1. Eğrelti otu kolunuza değiyor. 2. Koldaki sinir ucundan beyine gönderilen bilgi. 3. Beyin anlıyor. Bu bir kaşıntı. 4. Beyinden ele gönderilen emir, kaşı. 5. El kaşımak için hareketi geçiyor. Vücut elektriği. Sinirlerinizin ilettiği bilgiler ve emirler elektrikseldir. Bunlar sinirsel uyarı olarak adlandırılır. Dirsek ucunuz bir sinire çok yakındır. Dirseğinizi bir yere çarptığınızda duyduğunuz ağrı sinirsel bir uyarıdır. Sinirsel uyarılar çok hızlı yol alır. Bunları normalde hissetmezsiniz. Öğrenme. Beyniniz öğrenmenize yardımcı olur. Kendisine gönderilen bütün bilgileri düzenler ve saklar. Yeni bilgilerin ne anlama geldiğini eskilerini anımsayarak anlarsınız. Gözler meyveyi görüyor. Beyin düşünüyor. Bunları daha önce de görmüştüm. Tatları güzeldi. Ele yollanan emir, bir tane al. Uyku. Gördüğünüz rüyalar, yaşadığınız şeyleri kavramanıza yardımcı olabilir. Beyniniz siz uykudayken bile çalışır. Kalbinizin atmaya devam etmesini, soluk alıp verme ve yediklerinizi sindirme işleminin sürmesini sağlar. beynin bölümleri. Beyninizin her bir bölümü farklı işlerle ilgilidir. Bazı bölümler hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Büyük olasılıkla bunlar düşünme, anımsama ve karar verme ile ilgili bölümlerdir. Beyindeki bölümler: koku, acıkma ve susama, konuşma, hareket, işitme, dokunma ve tat alma, sözcükleri anlama, denge, görme, kalp atışı ve soluk alıp verme. Nasıl hareket edersiniz? Kaslarınızın, kemiklerinizin, beyninizin ve sinirlerinizin birlikte çalışması sonucu hareket edebilirsiniz. Kafatası kemikleri beyninizi korur, kaburga kemikleriniz kalbinizi ve akciğerlerinizi korur, omurganız sinirlerinizin geçtiği ana yolu korur. İskelet. İskeletinizde 200'ün üzerinde kemik var. Kemikleriniz hareket etmenize yardımcı olmanın yanı sıra vücudunuzun şeklini korumasını da sağlar. Kemikler ayrıca vücudunuzun bazı kısımlarını da korur. Eklemler. İki kemiğin birleştiği yere eklem adı verilir. Eklemler kemiklerin hareket etmesine olanak sağlar. Diz eklemlerinizin olmadığını bir düşünün. Bacaklarınızı hiç bükmeden yürümek zorunda kalırdınız. Kemikler, lif adı verilen kuvvetli esnek bağlarla bağlıdır. Kemikler arasında küçük kıkırdak yastıkları var. Özel bir sıvı kemiklerinizin yağlanmasını sağlar. Kemikleriniz yağlanmasaydı ve aralarında yastıklar olmasaydı birbirlerini aşındırırlardı. Kaslar. İskeletinizin çevresi esnek kaslarla kaplıdır. Kaslar kemiklerinize kiriş, tendon adı verilen kuvvetli kordonlarla bağlıdır. En büyük kasınız kalça kısmınızda yer alır. En büyük kiriş topuğunuzdadır. Biraz kemiğe benzese ve kemik hissi uyandırsa da aslında kemik değildir. Bu kirişi içeri doğru bastırabilirsiniz. Kasların çalışması. Kasların içinde sinir uçları bulunur. Hareket etmek istediğiniz zaman beyniniz kasınıza kasılmasını söyleyen bir emir yollar. Kasılan kas bir kemiği çekerek onu hareket ettirir. Kaslarınızın çoğu çiftler halindedir. Bir kasınız kasılırken diğeri gevşer. Kaslar kasılırken aynı zamanda şişer ve sertleşir. Vücudunuzdaki bazı kasların şişip sertleştiğini siz de fark edebilirsiniz. Dirseğiniz bükülür. Kiriş kemiği çeker. Kaslardan biri gevşer. Üstteki kas kasılır. Dirseğinizi tekrar düzeltmek için kas gevşer. Diğer alttaki kas kasılır. Vücudunuz neden yapılmıştır? Vücudunuzun bütün bölümleri hücre adı verilen küçük canlı parçacıklardan oluşur. Bunlar o kadar küçüktür ki yalnızca güçlü bir mikroskop ile görebilirsiniz. Vücudunuzda milyonlarca hücre var. Her bir hücrenizin yaklaşık 1/3'ü sudur. Besin ve oksijen hücrelerinizle birleşerek size enerji sağlar. Çekirdek adı verilen kısım hücrenin çalışmasını denetler. Kromozomlar. Her hücrenin çekirdeğinde kromozom adı verilen iplikçikler vardır. Bunlar hücrenin yaşaması, gelişmesi ve çalışması için gereken bilgileri taşır. Kromozomlar DNA adı verilen bir kimyasal maddeden yapılmıştır. Hücreler için gerekli bilgiler kromozomda şifrelenmiş haldedir. Değişik hücre türleri. Hücreler yapmaları gereken işe bağlı olarak değişik biçim ve büyüklüklere sahiptir. İşte bazı örnekler. Mesajlar sinirlerinizle iletilir. Sinir hücreleri çok uzundur. Sinir uçları anten gibidir. Kas hücreleri uzun ve incedir. Ancak kısalabilir ve şişebilirler. Bu da hareket etmenizi sağlar. Burnunuzdaki ve soluk borunuzdaki hücrelerin üzerinde küçük tüyler bulunur. Bu tüyler mikropların ve kirin akciğerlerinize ulaşmasını engel olur. büyüme. Yaklaşık 18 yaşınıza kadar vücudunuz hücre üretmeye devam eder. Bu da büyümenize neden olur. Bir hücrenin ikiye bölünmesiyle yeni hücreler meydana gelir. Hücre, yiyeceklerin yararlı kısmını alarak yavaş yavaş büyür. Hücre ikiye bölünür. Artık iki hücre var. Vücudun onarılması. Büyüdüğünüz zaman bile vücudunuz yeni hücreler üretmek zorundadır. Bu yeni hücreler yıpranan veya ölen hücrelerin yerini alır. Bazı hücreler diğerlerine göre daha uzun yaşar. Bağırsaklarımızdaki hücreler yiyecekler tarafından yıpratılır ve yalnızca 6 gün kadar yaşar. Şaşırtıcı gerçekler ve sayılar. Vücudunuzda toplam 50 trilyonun üzerinde hücre var. 1 trilyonda 12 sıfır vardır. Doğduğunuzda vücudunuzda yaklaşık 350 kemik bulunur. Büyüdükçe bu kemiklerin çoğu birbirine kaynar. Yetişkinlerin sadece 200'den biraz fazla kemiği vardır. Vücudunuzdaki bütün sinirler uç uca eklense uzunluğu 70 kilometreden fazla olurdu. Bir yetişkinin vücudunda yaklaşık 5 litre kan bulunur. 7 yaşındaki bir çocuğun ise yaklaşık 3 litre kanı vardır. Beyniniz o kadar çok oksijene gerek duyar ki soluduğunuz oksijenin neredeyse 5'te 1'ini kullanır. Siz fark etmeseniz bile her gün saçınızın 50 teli dökülür. Ancak yerlerine yenileri çıkar. İnsanlar neden yemek yer? Neden yemek yemeniz gerekiyor? Vücudunuz sürekli çalışan büyük bir makineye benzer. Uyurken bile kalbiniz atar, akciğerleriniz soluk alıp verir ve beyniniz çalışır. Yiyecek bütün bu işlerin devam etmesini sağlayan yakıttır. Yemek yemeseydiniz vücudunuzun çalışması yavaşlar ve sonunda da dururdu. Arabalar için benzin neyse insanlar için de yiyecek odur. Bir elmanın verdiği enerji ile 6 dakika boyunca bisiklete binebilirsiniz. Bir parça çikolatanın verdiği enerji ile 1 saat boyunca yürüyebilirsiniz. Büyüyüp güçlenmek. Bazen insanlar büyüyüp güçlenmeniz için bir şeyler yemeniz gerektiğini söyler. Bu doğrudur. Çünkü bütün vücudunuz yediğiniz yiyeceklerdeki yararlı şeylerden oluşur. Aşağı yukarı 18 yaşına gelene dek vücudunuz sürekli gelişir. Ne kadar hızlı büyüdüğünüzü görmek için boyunuzu her ay ölçün. Bazen yemek yemediğinizde kendinizi güçsüz hissedersiniz. Bunun nedeni vücudunuzun enerjisinin tükenmesidir. Yeterli derecede beslenmeyen çocukların gelişmesi durur. Zayıflar, güçsüzleşir ve daha kolay hasta olurlar. Çok fazla. Vücudunuzun gereksinim duyduğundan daha fazlasını yerseniz, yediklerinizi yağ olarak depolarsınız. Bu ağırlığınızı artırır ve hareketlerinizi yavaşlatır. Bazı insanlar iri ve ağır olmak istedikleri için bilerek fazla yer. Örneğin Japon sumo güreşçilerinin ağır olması gerekir. Hastalığın iyileşmesi. Yiyeceklerdeki yararlı şeyler zarar gördüğünde vücudunuzun kendini onarmasına yardımcı olur. Ayrıca hasta olduğunuzda da iyileşmenize yardım eder. Bir yerinizi yaraladığınızda yediğiniz şeyler çabuk iyileşmenize yardımcı olur. Su. Su vücudunuzu nemlendirir ve kanınızın vücudunuzda dolaşmasını sağlar. Su olmasaydı vücudunuz kurur ve çalışması dururdu. Yemek yemeden birkaç hafta hayatta kalabilirsiniz. Oysa su içmeden ancak birkaç gün yaşayabilirsiniz. Ekmek fırınında çalışanlar çokça terler ve susar. Sıcak yerlerde çalışan insanların, örneğin fırıncıların, terleyerek su kaybettikleri için daha çok su içmeleri gerekir. Deniz kazalarında boğulmaktan kurtulanlar sonuçta çoğunlukla açlıktan değil susuzluktan ölürler. Çünkü deniz suyunu içemezler. Yiyecekler neden yapılmıştır? Yediğiniz her şeyde pek çok değişik besleyici madde bulunur. Bunlar vücudunuzun çalışmasını sağlayan yararlı şeylerdir. Protein, Yağ ve karbonhidrat birer besleyici maddedir. Her biri vücudunuzun belirli bir işi yapmasına yardımcı olur. Protein. Proteinler vücudun yapı taşlarıdır. Vücudunuz bunları gelişmek ve kendini onarmak için kullanır. Vücudunuzun her bir bölümünün oluşumuna değişik protein türleri yardımcı olur. Proteinler kaslarınızı geliştirir ve saçınızın uzamasını sağlar. Ergenlik çağındaki insanlar hızlı geliştikleri için çok fazla proteine gereksinim duyar. Hamile kadınların bebeklerinin gelişimine yardımcı olmak için daha fazla protein alması gerekir. Anne sütünde özel proteinler bulunur. Et, yumurta, balık ve peynirde bol miktarda protein bulunur. Karbonhidrat. Karbonhidratlar size enerji verir. Yaptığınız her şey için enerjiye gerek duyarsınız. Örneğin koşmak, konuşmak, düşünmek ve hatta bu kitabı okumak için. Şekerli yiyeceklerden çok miktarda enerji alırsınız. Ancak bu enerji kısa sürede tüketilir. Makarnadan, buğday, pirinç gibi tahıllardan yapılma yiyeceklerden veya ekmekten aldığınız enerji daha yararlıdır. Çünkü daha uzun süre kullanabilirsiniz. Dağcılar acil bir durumda fazla enerjiye gereksinim duyduklarında yemek üzere yanlarında çoğunlukla çikolata bulundurur. Sporcuların fazla enerji almak için karbonhidratlı besinler yemesi gerekir. Ekmek, tahıllı yiyecekler, makarna ve hamur işleri çok miktarda karbonhidrat içerir. Tereyağı, margarin ve sıvı yağ neredeyse tamamen yağdan oluşur. Yağ. Yağ da size enerji verir. Ancak vücudunuz enerjiye gereksinim duymuyorsa yağ vücudunuzun çevresinde bir tabaka halinde depolanır. Bu tabaka sizi sıcak tutan ve koruyan bir giysi gibi işlev görür. Kalçanızda depolanan yağ küçük bir yastık gibi oturmayı daha rahat hale getirir. Yiyeceklerin içinde başka neler var? Yediğiniz yiyeceklerde vitamin ve mineral adı verilen sizin için gerekli başka besleyici maddelerde bulunur. Vitaminler ne işe yarar? Vitaminler diğer besleyici maddelerin işlerini yapmasına yardımcı olan küçük işçiler gibidir. Yaklaşık 20 çeşit vitamin vardır. Vitaminlerin çoğu harflerle adlandırılır. A vitamini karanlıkta görmenize yardımcı olur. Yumurta sarısında, karaciğerde, tam yağlı sütte ve havuçta bulunur. B vitamini. Değişik yararları olan çok çeşitli B vitaminleri vardır. Tahıllı yiyecekler, süt ürünleri ve ette B vitamini bulunur. C vitamini sağlık ve vücut onarımı için yararlıdır. Taze meyve ve sebzelerde bulunur. D vitamini kemiklerinizi ve dişlerinizi sağlamlaştırır. Bu vitamini yumurta, balık ve tereyağından alırsınız. Denizciler eskiden yaraların iyileşmesini engelleyen bir hastalık olan iskorbüt hastalığına yakalanırdı. Bunun nedeni taze sebze ve meyve yemeden yani C vitamini almadan aylarca denizde kalmalarıydı. Vücudunuz güneş ışığını kullanarak kendi başına D vitamini üretebilir. Az güneşli bölgelerde yaşayan insanların içinde D vitamini olan yiyeceklerden daha fazla yemesi gerekir. Mineraller nedir? Mineraller topraktan bitkilere, bitkilerden de size geçen besleyici maddelerdir. Tuz, kalsiyum ve demir gibi 15 değişik mineral çeşidine gereksinim duyarsınız. Suda çok miktarda mineral vardır. Karaciğer, et ve ıspanakta az miktarda demir bulunur. Demir kanınız için gereklidir. Süt, peynir ve yoğurtta dişlerinizi ve kemiklerinizi güçlendiren kalsiyum bulunur. Lif nedir? Lif, yiyeceklerin sindirmediğiniz sert kısmıdır. Besinin vücudunuzda dolaşmasına ve kullanılmayan maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Yeteri kadar lifli yiyecek yemezseniz kabız olursunuz. Yani uzun süre kakanızı yapamazsınız. Esmer ekmekte, tahıllı yiyeceklerde ve sebzelerde çok miktarda lif bulunur. Neler yiyorsunuz? Son öğününüzde yediğiniz ve içtiğiniz her şeyi yazın. Sonra da yediğiniz şeylerden aldığınız besleyici maddeleri saptamaya çalışın. Ne kadar yararlı şey yemişsiniz? Almadığınız bir besleyici madde var mı? Yediğiniz şeylerin bir kısmında, örneğin dondurmada, özellikle yararlı olan bir şey bulunmaz. Kızarmış tavuk, protein. Patates, karbonhidrat, C vitamini. Bezelye ve havuç, A vitamini, C vitamini, lif. Çilek, C vitamini. Dondurma, özellikle yararlı bir şey yok. Yedikleriniz nereye gidiyor? Yemek yediğinizde yedikleriniz vücudunuzda yaklaşık 3 gün süren uzun bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk ağzınızda başlayan ve anüsünüzde sona eren sindirim kanalı adı verilen bir boruda geçer. Ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum. Bu yolculuk boyunca vücudunuzun değişik kısımları yiyeceği içler ve yiyeceklere içinde kimyasal maddeler bulunan öz sular ekler. Böylece yiyecek kanınıza karışabilecek kadar küçük parçalara ayrılır. Bu yolculuğa sindirim adı verilir. Yiyeceğin yolculuğu. Bu resimdeki yol sindirim kanalı gibidir. Adamlar yediklerinizde neler olduğunu gösteriyor. Ağzınız. Bu adamlar yiyeceği küçük parçalara ayıran dişleriniz. Tükürüğünüz yediğiniz şeyi yumuşatır ve lapa haline getirir. Tıpkı buradaki su gibi. Diliniz yiyeceği top haline getirir ve yemek borunuza doğru iter. Tıpkı bu süpürgeli adamlar gibi. Yediklerinizi yuttuğunuzda yiyecek ağzınızdan ayrılarak yolculuğuna devam eder. Yemek borusu adı verilen bir borudan aşağı doğru iner. Bu boru yiyeceği çevresinden sıkıştırarak midenize doğru iter. Mideniz büyük bir karıştırma makinesi gibidir. Yediklerinizi çorba kıvamına gelene kadar çalkalar. Mideniz size birkaç saat yetecek miktarda yiyecek alacak kadar genişler. Yiyeceğin bir sonraki durağı olan bağırsaklarda neler olup bittiğini şimdi söyleyeceğiz. Yiyecek ilk olarak ince bağırsağınıza gelir. İnce bağırsak uzun ve büktüm büktüm bir borudur. Çorba kıvamındaki karışım ince bağırsaktan geçerken karışıma başka öz sular da eklenir. Daha sonra besleyici maddeler emilerek kanınıza karışır. Yiyeceğin geri kalan kısmı kalın bağırsağınıza gider. Kalın bağırsağınız ince bağırsağınızdan daha kalındır. Ama onun kadar uzun değildir. Burada kanınıza su ve tuzlar karışır. Tıpkı kanalizasyon deliğinden akan su gibi. Geri kalan ise dışkıdır. Ne kadar çiğneyelim? Yiyecek ağzınıza ne kadar küçük parçalara ayrılırsa midenizin çalışması da o kadar kolay olur. Sert etlerin ve çok lifli yiyeceklerin daha fazla çiğnenmesi gerekir. Önce bir parça elma, sonra da bir parça peynir yiyin. Yutmadan önce her birini kaç defa çiğnediğinizi sayın. Soluğunuz neden tıkanır? Yemek borunuz soluk borunuzun hemen yanındadır. Yiyeceği yutarken soluk borunuz içine yiyecek girmemesi için kapanır. Zamanında kapanmazsa yedikleriniz yanlış yola girebilir. Bu durumda soluğunuz tıkanır ve genellikle yiyecek yukarıya geri yollanır. Yararlı ve yararsız şeyler. Yaklaşık 3 saat sonra midenizdeki çorbaya benzer karışım bağırsaklarınıza geçer. Burada yiyecekteki bütün yararlı şeyler kana karışır. Bu işleme emilme adı verilir. Yiyeceğin işe yaramayan kısmı ise vücudunuzu terk etmek üzere yolculuğuna devam eder. Bu yolculuğun en uzun bölümüdür. Yararlı şeylerin emilmesi. İnce bağırsağınızın duvarları o kadar incedir ki yiyecekteki besleyici maddeler bu duvarlardan geçebilir. Besleyici maddeler kana karışır ve vücudunuzun her yerine taşınır. İnce bağırsağın duvarlarında küçük çıkıntılar vardır. Kan bu çıkıntıların içinde dolaşarak taşıyacağı besleyici maddeleri alır. Dışkı ve idrarın atılması. Kalın bağırsağınızdan gelen dışkı katıdır. Buradan rektumunuza geçen dışkı tuvalete gittiğinizde anüsünüzden dışarı doğru itilir. İşe yaramayan su böbreklerinizde idrara, çişe dönüştürülür. İdrar, tuvalete gidene kadar idrar kesenizde depolanır. neden giyirirsiniz? Yemek yerken çoğunlukla yediğiniz şeyle birlikte havada yutarsınız. Bazen vücudunuz havayı ağzınıza geri yollar. Buna giyirme denir. Çok hızlı yemek çok fazla hava yutmanıza neden olur ve bu yüzden de geğirebilirsiniz. Gıda zehirlenmesi. Kötü bir yiyecek yerseniz vücudunuz en kısa zamanda bunu dışarıya atmaya çalışır. Mide kaslarınız kötü yiyeceği yemek borunuza geri itebilir. İşte o zaman kusarsınız. Gıda zehirlenmesi ishal olmanıza da yol açabilir. Yiyecekleri taze tutmak. Yiyecekleriniz aynı zamanda bakteri adı verilen çok küçük canlıların da yiyeceğidir. Bakteriler taze yiyecekleri birkaç günde bozabilir. Yiyecekleri korumak istiyorsanız öncelikle bakterilerin yiyeceğinize ulaşmasına engel olmalısınız. Bakteriler nemi, ılık ortamı ve havayı sever.